Çınaraltı. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde, otomobillerinde kulakları TGRT FM'de olan dinleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da At Meydanı diye anılan bir yer var. Sultanahmet Camii'nin karşısında hala mevcut bulunan uzun meydan. Bu meydan Bizanslılar zamanında hipodromdu. Burayı Roma İmparatoru Septimus Severus yaptırmaya başlamış. Septimus Severus 193 ve 211 yılları arasında hükümdardı. Sonra İmparator 1. Konstantinus, ki o da 306 ile 337 yıllar arasında imparatordu, o burayı tamamladı. Hipodromda iki tekerlekli, efendim böyle kuvvetli atların çektiği iddialı, müşterek bahisli savaş arabaları yarışları yapılırdı. Ayrıca temsiller ve eğlenceler tanzim edilir, vahşi hayvanlar teşhir olunurdu. Hipodrom mermer döşeliydi. 500 metre uzunluğu vardı, 117 metre genişliği vardı. Burada Katizma denen bir imparator locası vardı. Çok muhteşem bir binaydı. 30 bin kişi alabilen basamak basamak da tribünleri vardı. Bunlar 40 sıraydı. Bugün toprak dolması yüzünden zemin 4 metre kadar yükselmiştir. Bu yarış meydanının güney tarafı yarım daire şeklindeydi. Bunun altında büyük bir sarnıç vardı. Üstünde de 37 sütunlu tuğladan bir yapı vardı. Bu bölüm bugün yanmıştır. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin temelleri altında kaldı. Sonradan buraya bu bina aynen eski şeklinde yapıldı. Bu yapının üzerinde Marmara Denizi'ne bakan bir teras bulunuyor. Yarım daire şeklindeki yerin adı Sifendon idi. Yarışçılar burada atları ürküten kötü cinlerin saklandığına inanırlardı. Spina adında alçak bir duvar vardı. Yarış meydanını ortadan ikiye bölerdi. Arabalar Spina boyunca koşarlardı ve Sifendon'dan virajı dönerler, aksi yönde yarışa devam ederlerdi. İşte en büyük kazalar da bu sırada olurdu. Bazen virajı alamayan bir araba devrilirdi. Arkadan hızla gelenler birden duramayarak ona çarparlar, arabalar parçalanır. İnsanlar, atlar feci şekilde yaralanır veya ölürdü. Bu Spina ile Katizma değerli sanat eserleriyle süslüydü. İmparatorun müsabakayı seyrettiği locanın üstünde tunçtan 4 tane at heykeli vardı. Ve M.Ö. 14. asırda yaşamış olan sakızlı heykeltıraş Liginus tarafından yapılmıştı. 4 at heykeli bir rivayete göre İmparator 1. Konstantinus tarafından Sakız'dan getirtilmişti. Bir rivayete göre de evvela Roma'ya götürülmüştü, sonradan İstanbul'a getirilmişti. Bu muhteşem eser Bizans'ın 4. Haçlı ordusuyla başlayan Latin istilası zamanındaki 1204-1261 yılları arasıdır. İtalya'ya götürüldü Venedik'teki San Marco Kilisesi'nin kapısının üzerine konuldu. İtalya'yı fetheden Napolyon Bonaparte daha sonra bunu aldı, Paris'e götürdü. Meşhur zafer takının üstü bununla süslendi. Sonra Napolyon düştükten sonra 1814 yılında yine Venedik'e iade edildi. Eski yerini aldı. Bugün hala orada duruyor. Bu at meydanının güney yolu meyilli olduğu için o taraf istinat duvarlarına dayanırdı sevgili dinleyiciler. İmparator locasıyla devlet erkanına ait yerleri içine alan katizma Ayasofya meydanına yakın yerde böyle önü sütunlarla süslü dikdörtgen şeklinde bir binaydı. Bugün kapısı Ayasofya meydanına açılan Büyük İmparatorluk Sarayı ile bağlantısı vardı. Yani İmparator saraydan doğruca buraya geçerdi. Locanın altında muhafızlara mahsus balkon biçiminde bir yer vardı. Şekli Rum alfabesinin pi harfine benzerdi. Onun için bu isimle anılırdı. Buradan İmparator locasına iki merdivenle çıkılırdı. Pi'nin önündeki sette müzikacılar bulunurdu. Altında ise yarış arabalarının meydana çıktıkları mangalon denilen kemerli kapılar vardı. Bu katizmada, imparatorluk locasının bulunduğu katizmada kabul salonları, yemek salonları, dinlenme salonları vardı. Müsabakalardan evvel imparator, devlet büyüklerini burada kabul eder, kendilerine ziyafet çekerdi. Bizans adetlerine göre sarayda kadınlarla erkekler beraber bulunmazlardı. Yani Bizans sarayında da harem ve selamlık adeti vardı. Onun için saray kadınları, yarışları, eğlenceleri katizmanın yanında bulunan kilisenin pencerelerinden seyrederlerdi. At meydanındaki en meşhur üç eser bugün hala yerinde duran örme sütun, burmalı sütun ve dikili taştır. Sifendone'ye yakın yerde bulunan yontma taştan örülerek yapılmış örme sütun, İmparator 7. Konstantinus Porphyrogenetus tarafından dikilmiş. Bu imparator 911-959 yılları arasında imparatorluk yapmış. Bunun evvelce üstü tunç levhalarla kaplıydı bu sütunun, örme sütunun. Tepesinde de tunçtan bir küre vardı. Sonra Latinler para basmak için bunları söktüler. Bu sütuna mıknatıslı sütun da dendiği olmuştur. Burmalı sütun bu Spina üzerindeki eserlerin en eskisiydi. Şimdi de İstanbul'da bulunan en eski eserdir. Bu burmalı sütun aslında birbirine sarılmış üç yılan şeklindeydi. Bu yılanların başları bugün mevcut değil. Dört köşe olan kaidesi de toprak seviyesinin altında kaldı. Bu sütun M.Ö. 97 yılında İranlılara karşı kazanılan Plate ve Salamin zaferlerinin hatırası olmak üzere yapılmıştı. Onlardan alınan silahlar eritilmişti, dökülmüştü. Delfi'deki Apollon mabedine Temistokles ve Pozanias tarafından yılanların başlarında duran 3 metre çapındaki altın sehpa ve vazo ile beraber hediye edilmişti. Sonra İmparator 1. Konstantinos bunu İstanbul'a getirdi, bugünkü yerine diktirdi. Sütunun kaidesini meydana çıkarmak için 1855 yılında kazı çalışmaları yapıldı ve valans, yani biz Bozdağ kemeri diyoruz, o kemere kadar giden su yolları ve bunların aslında birer buranın bir çeşme olduğu ortaya çıktı. Evet, Spino'nun en kuzeyinde çok gösterişli olan meşhur dikili taş var. 30 metre yüksekliğinde bu taş, tek parça granitten, milattan evvel 1700 yılında Mısır'daki Heliopolis şehrinde Firavun 3. Tutmosis tarafından dikilmiş. İmparator 3. Theodosius 390 yılında deniz yoluyla bunu İstanbul'a getirtmiş ve 400 yılında buraya diktirmiş. Bu Spina'nın üzerinde bulunan başka aslanla dövüşen adam, can çekişen boğa, bir Herkül, azgınat, efendim, yılan kaldıran bir kartal, Justinianus'un, Valens ve diğer bazı imparatorların heykelleri, efendim, mükafat kazanmış namlı yarışçıların heykelleri ve bir sütun üzerinde İmparatoriçe Irini'nin heykeli vardı. Hipodromun üzerine yaz aylarında halkı kızgın güneşten korumak için kırmızı astarlı büyük tenteler gerilirdi. Bunlara webum denirdi. Ortadaki sütunlara bu tenteleri germek için makaralar konulmuştu. Thank you. Sevgili dinleyiciler, Bizans'ta at yarışları zamanla büyük bir tutku haline almıştı. Yarışçılar ve onların tarafını tutanlar, maviler ve yeşiller diye ikiye ayrılmışlardı. Üniforma, bayrak, flama ve arabalarda bir tarafın kullandığı renk mavi, öbür tarafınki ise yeşildi. Böylece zamanla saray ve ordu mensuplarıyla memurlar ve halk, maviler ve yeşiller diye ikiye ayrıldı. Bu yüzden bilhassa yarış zamanlarında şehirde büyük hadiseler, taraftarlar arasında kanlı çarpışmalar olurdu. Hatta bu hadiselerin isyanlara dönüştüğü, büyük isyanların patlak verdiği, yangınların çıktığı, binlerce kişinin öldüğü olurdu. İşte bu ayaklanmaların en mühimi İmparator 1. Justinianus zamanında, yani 518-527 yılları arasında kopan meşhur Nika isyanıydı. İmparator bunu kanlı bir şekilde bastırdı ama şehrin bilhassa Ayasofya civarı büyük zarar gördü. Şehir kitaplığı, üniversite, Aya İrini, Ayasofya kiliseleri ve sarayın bir kısmı yandı, harap oldu. Devlet idaresine maviler hakim oldukları sırada yeşiller ezilir, memuriyetlerden atılır, malları müsaade edilir, sürgüne uğrarlardı. İktidar yeşillere geçince aynı şey mavilerin başına gelirdi. Böylece maviler ve yeşiller başlangıçta spor kulübüne benzerken zamanla adeta birer siyasi parti haline aldılar. Meyhaneleri, mahalleleri, hatta kiliseleri ayrıldı. Şehir halkı birbirine düşman iki kampa bölündü. Sokak kavgaları eksik olmaz oldu. Günümüzdeki yaşananlara ne kadar benziyor değil mi sevgili dinleyiciler? Evet, zamanla İmparator İzak Angalas, ki 1185 ve 1204 yılları arasında imparatorluk yapmış, bakmış olacak gibi değil, daha büyük hadiselerin çıkmasına mani olmak için araba yarışlarını yasakladı. Fakat bu sefer bütün Bizans halkı kendisine düşman oldu ve bir ihtilal çıktı. Zavallı İzak Angelas tahttan indirildi, bununla da kalmadı, gözleri oyularak hapse atıldı. 3. Alexios Angelos mavilere dayanarak tahta çıktı. Taraftarlarını memnun etmek için bu sefer yeşillerin mahallelerini yağma ettirdi. Bu defa eski imparator İzak Angelos'un oğlu Alexios Haçlı ordusunu davet etti. İşte onlar sayesinde kendisi tahta dönen babasıyla beraber 4. Alexios Angelos unvanıyla imparator oldu. Ama 6 ay sonra da bu sefer maviler yeni bir ihtilal çıkarttılar. Bu sefer baba oğul hükümetten uzaklaştılar. İşte bu karışıklıktan faydalanan Haçlı ordusu Bizans'a girdi. Şehri yağma ve harap etti. Böylece Bizans'ta 56 yıl sürecek olan Latin İmparatorluğu kuruldu. 1. Bodwen ve kendisinden sonra gelen Latin imparatorları mavileri de yeşilleri de dağıttılar. Alametlerini, toplantılarını, her türlü nümayişlerini şiddetle yasakladılar. Böylece mesele zamanla tavsadı. Paleolog sülalesi Latinleri kovup da Rumlar imparatorluğa tekrar sahip olunca maviler ve yeşiller tekrar ortaya çıktılar ama sembolik olarak. Ancak makbul olan mavilerdi. Çünkü Latinleri davet edenler yeşillerdi. Yeşillere düşman gözüyle, vatan haini gözüyle bakıldığı için bunlar silinip gittiler. Bizans zaten can derdine düşmüş, şehir harap olmuştu. Onun için hipodrom oyunları tamamen unutuldu. Yalnız büyük bayram günlerinde eskisi gibi olmayan basit araba yarışları tanzim edilirdi. 15. yüzyılın başlarında ise artık tamamen terk edilerek unutulup gitti. Efendim, genç bir lorda kıymetli bir resim galerisi olan tarihi bir şato babasından miras kalmış. Genç lord meşhur bir antikacıyı çağırmış. Efendim demiş, size demiş bu tabloları demiş İyi bir fiyat mukabilinde satmak istiyorum, paraya ihtiyacım var demiş. Fakat bu demiş aramızda bir sır olarak kalsın. Bu tabloların mükemmel suretli birer kopyasını yapıp eski yerlerine asalım, kimse anlamasın demiş. İhtiyar antikacı demiş ki geç kaldınız Lord Hazretleri demiş. Neden demiş? Merhum pederiniz demiş bu şato kendisine miras kaldığı zaman dediğiniz şeyi yapmıştı. İlk mektepte öğretmen öğrencilerine sormuş. Söyleyin bakalım çocuklar demiş. Balıklar niçin konuşmazlar demiş. Çocuklardan bir tanesi ayağa kalkmış. Öğretmenim demiş. Sizin başınızı suya soksam konuşabilir misiniz hiç? Efendi efendi demiş. Köpeğiniz pantolonumu parçalıyor, görmüyor musunuz demiş. Öteki görüyorum ama demiş. Birdenbire ismini unuttum da çağıramıyorum. Adamın birisi çocuklarıyla otururken büyük oğluna demiş ki oğlum bana bir bardak su verir misin demiş. Küçük oğlan babasının bu isteğini ağabeyinin hiç aldırış etmediğini görünce baba demiş sen bu büyük oğlunun huyunu bilmiyorsun. Neden ondan su istiyorsun? Kalk su şuracıkta kendin içiver bir bardak da bana ver demiş. Malum ikinci can harbi sırasında her şey vesika ileydi. Ekmek yok, et yok, şu yok, bu yok. İşte böyle yokluk içindeki günlerden birinde adamın birisi yolda giderken çok affedersiniz ani bir gaz sancısına tutulmuş. Şöyle tenhaca bir köşeye çekilip oldukça sesli bir kabahat işlemiş. Tabii kaçırdığı kazadan irkilmiş adamcağız acaba duyan oldu mu diye birdenbire arkasına bakınca bir bakmış ki 4 metre gerisinde iri yarı dev gibi bir polis kendisine doğru yaklaşıyor. Polis adama yaklaşmış. Beyefendi demiş. Bu ne iştir demiş. Anlayamadık demiş. Adamcağız mahcup. Vallahi efendim demiş. Kimse yok zannıyla bu kazayı kaçırıverdim. Çok affedersiniz diye böyle ezile büzüle af dilemeye çalışırken polis gürlemiş. Kes ulan sesini demiş. Sen kuru fasulyeyi nereden buldun? Onu söyle bana demiş. Bir kervan develere çuval çuval şeker yüklemiş vaktiyle. Bir şehirden ötekine gidiyormuş. Fakat hep ihtiyatla. Bulutları kollayarak. Yağmura yakalanmamak için ufuklara dikkat ederek. Son menzil arasında böyle barınacak bir yer bulunmadığı için daha ziyade efendim dikkat etmek icap etmiş. Şuna sormuşlar vallahi bilmeyiz demiş. Buna sormuşlar Allah'ın işine akıl ermez demiş. Neyse karşı tepede keçilerini otlatan bir çoban görmüşler. Gidip ona sormuşlar. Çoban kardeş demiş kervancılar. Sen her gün dağda bayırda dolaşırsın. Gökyüzünü bulut kapladı. Ne dersin? Yağmur falan var mı? Yolumuza devam edelim mi diye sormuşlar. Çoban derhal bir keçinin kuyruğuna yapışmış. Dikkatlice altına baktıktan sonra yağmur falan yok. Geçin gidin demiş. Neyse şeker kavranı emniyetle yola çıkmış. Fakat az sonra bir fırtına, bir yağmur... Yağmur değil tufan. Şekerden tabii hayır kalmamış. Sırılsıklam menzile ulaştıkları zaman ortaklardan birisi kervan reisine sormuş. Ah demiş. Nasıl oldu da bu bela başımıza geldi? Havadaki bulutlardan da mı bir şey anlamadınız demiş. Reis cevap vermiş. Ne yapalım demiş. Keçi kuyruğundan barometresi olan ahmağa bu bela azdır bile demiş. Keçisini tasmasından çekip evine götüren bir adama hoşlanmadığı bir tanıdığı yolda sormuş. Bu eşekle nereye gidiyorsun böyle demiş. Keçinin sahibi hoppala demiş. Bir yaşıma daha girdim demiş. Yahu keçi eşek olur mu? Keçi o keçi demiş. Bu sefer öteki lakayt bir tavırla evet ama ben keçiyle konuşuyorum. Sana ne oluyor demiş. Hasis mi hasis, cimri mi cimri bir adam bir gece hastalanmış. Neyse doktor getirmişler, doktor hastayı muayene etmiş. Sonra onun gözleri kapalı olmasından uyuduğunu zannedip yandakilere vaziyeti olduğu gibi anlatmakta bir mahsur görmemiş. Hiçbir ümit yok demiş. Hasta bunun üzerine başını kaldırmış. Öyleyse şu ışığı söndürün, ziyan olmasın demiş. Müzmin bekara, yahu demiş arkadaşları, 50 yaşına vardın, tohuma kaçtın, artık evlen be kardeşim demişler. Adamcağız, kiminle evleneyim, nasıl evleneyim demiş. Canım sana filanca hanımı alalım, pek hala sana iyi beş olur demiş. Müzmin bekar, evet ama demiş, benim tabiatımı biliyorsunuz. Ben alacağım kadını soymuş olarak görmeden alamam demiş. Neyse arkadaşları bir yolunu bulmuşlar. O kadını bir anahtar deliğinden istediği vaziyette bu adama göstermişler. Tamam işte, oldu mu demişler. Müzmin bekar hayır demiş, başını kaldırmış. Yahu yine ne oldu demiş arkadaşları. Maalesef burnu biraz büyük demiş. Dünyanın en güzel yeri İstanbul demişler. İstanbul'un en güzel yeri Boğaziçi. Boğaziçi henüz bir balık hazinesi halindeyken amatör balıkçıların en düşkün oldukları av lüferdi sevgili dinleyiciler. Dünyanın en lezzetli balıklarının başında gelir lüfer. Ve bu bölgeden bahseden en eski kaynaklarda bile bahsi geçiyor, lezzeti övülüyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun baş şehri Bizans'ı ziyaret eden ecnebiler, yabancılar Marmara'nın efendim şaraplarına lüfer ızgarasının meze olduğunu söylüyorlar. Yani şaraba lüferi meze yapmadan burayı terk etmemişler. Demek ki Türklerden önce de bu lüferi efendim tanımışlar, sevmişler. Demek ki Boğaziçi'nin lüferi meşhurdu. Eskiden Boğaziçi'nin lüfer avlanan başlıca yerlerinden biri, hatta belki birincisi Kanlıca Körfezi'ydi sevgili dinleyiciler. O zamanlar mevsiminde bilhassa mehtaplı gecelerde bu Kanlıca Körfezi kayıklarla, sandallarla dolardı. Sultan Abdülaziz'in daha veliahtlığı zamanında hizmetinde bulunan ve padişah olduktan sonra birkaç kere baş mabeyinci, daha sonra da vezir olan Nevres Paşa vardı. Bu şair, hoş sohbet, şakacı, kalender bir kimseydi. Yalısı Kanlıca civarında bulunurdu. Kendisi balık tutmaya meraklıydı. Sultan Aziz Nevres Paşa'yı çok severdi. Paşa tatlı dilliydi. Latifeleriyle, hoş hikayeleriyle padişahı eğlendirmesini, en sıkıntılı zamanlarında bile avutmasını bilirdi. Sultan Mahmud'un, yani Sultan Abdülaziz'in babası Sultan II. Mahmud'un meşhur Said Efendisi, Musahip Said Efendisi neyse Sultan Abdülaziz için de Nevres Paşa o idi. Ancak saraydan akşamları erken sıvışması canını sıkardı. Bir gün paşayı sıkıştırdı. Bunun sebebini öğrendi. Paşa da kendisini mazur göstermek için Kanlıca'nın bu lüfer alemini o kadar övdü ki hünkâr sonunda dayanamayarak kendisi de görmek hevesine kapıldı. Bir gece Sultan Abdülaziz yanına 2. Mabeyinci Emir Bey'i alıp Nevres Paşa'yı da alıp 3 çifteli bir kayıkla Dolmabahçe Sarayı'ndan Kanlıca'nın yolunu tuttu. Oraya varınca koca körfezin kayıklarla, sandallarla ağzına kadar dolmuş olduğunu gördüler. Hünkâr kendi sandalının mehtabı pek tutmayan loşça bir köşeye çekilmesini emretti. Bu sırada sırtında kürkü, bir elinde çubuğu, öbür elinde oltası bulunan zayıf, yaşlıca bir zatın sandalının hayli yakınından geçtiler. 3 çiftenin küreklerinden biri, kendi aleminde balık avlamakta olan bu efendinin oltasına ilişerek kopardı. Efendinin canı pek sıkıldı. Burnundan soluyup başını sallayarak oltasını sudan aldı ve değiştirdi. Nevres Paşa bu halinden onun hiddetli bir kimse olduğunu sezdiği için Sultan Abdülaziz'i eğlendirmek maksadıyla biraz takılmaya karar verdi. Ve uzanıp hafifçe kolunu dürterek "Nasıl?" dedi. "Balık başvuruyor mu?" diye sordu. Efendi hiddetle onun yüzüne baktıysa da cevap vermedi. Yalnız homurdanmakla iktifa etti. Nevres Paşa bu sefer sanki onu ağır işitiyor sanmış gibi hem sesini yükseltip hem de elleriyle işaretler yaparak tekrar sordu. Balık nasıl balık dedi. Oltaya başvuruyor mu? Efendi suratını iki kat astı bu sefer. Gözlerini açarak patlama derecelerine geldi. Ama Nevres Paşa durur mu? Bu sefer yere uzanıp adamın kolunu böyle muştalarcasına dürttü. Sesini büsbütün yükseltti. Sana söylüyorum babalık, yine duymadın mı? Balık başvuruyor mu? Vuruyorsa biz de oltalarımızı atalım dedi. Efendi nihayet sabrı tükenerek gürledi. Be herif dedi. Gözün kör mü dedi. Görmüyor musun dedi. Ne sorar durursun dedi. Adamı yağ tulumu gibi ne sarsarsın dedi. Hiç utanma sıkılma yok mu sende diye gürledi. İhtiyar gerçi hiçbir şeyin farkında değildi. Ama kayıkçısı padişahı görmüştü. Efendiye durmadan işaretler ediyordu. Fakat ihtiyarın hiddeti başına sıçramıştı. Hiçbir şey anlamak istemiyordu. Hatta kayıkçısının bu haline sinirlenip ona da çıkıştı. Ulan dedi, ağzını bunu ne eğip büküyorsun dedi. Kim olursa olsun keratalar dedi. Kayıkçı baktı ki iş artık tatsız bir renk almaya başladı. Yerinden fırladı. Efendinin kulağına sandaldaki hünkârdır diye fısıldamaya mecbur kaldı. Zavallı efendi başını döndürüp de Sultan Abdülaziz'i tanıyınca hay diyerek bayıldı. Kayığın içine yuvarlanıverdi. Padişah bunun üzerine saraya dönüş emrini verdi. Aynı zamanda efendinin kayıkçısına da kendilerini izlemesini işaret etti. Efendi yolda ayılıp da durumu anlayınca fena halde endişelendi. Bin türlü evhama kapıldı. Fakat saraya vardıkları zaman izzet ikramla karşılandı. Hünkârın emriyle hemen bir hekim heyecanını teskin edecek ilaçlar verdi. Kahveler, çubuklar, şerbetler sunuldu. Üstelik ihsan-ı şahane olarak bir kese çil altın gönderilip gönlü alındı. Bir müddet sarayda dinlenip heyecanı tamamen geçmesi beklendikten sonra da bir saray üç çiftesine bindirilip Vani köyündeki yalısına götürülmesi emrolundu. Bu zat o devrin devlet ricalinden Recai Efendi'ydi. Tanzimat edebiyatının namlı şahıslarından Recaizade Ekrem Bey'in babasıydı. Malum meşhur merhum yazar Ercüment Ekrem Talun'un da büyük babası. Zaten Recaizade'den bu anlaşılıyor. Evet, Allah hepsine gani gani rahmetler eyliye, böyle tarihi bir lüfer avı geçmiş. Evet, bir Çınaraltı programı için ayrılan süre burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ve yeni bir Çınaraltı programında buluşmak üzere hoşça kalın.
Çınaraltı.